Ayrım 19. Maraş Kıyımı. Aziz Tunç, sayfa 251. Devletin gelişmelerle ilgili olarak yaptığı değerlendirmeler ve Maraş katliamı ile ilgisi. Türk devlet yapısı kuruluş öncesinden başlamak üzere tüm tarihi boyunca Kürt sorununu temel, hayati ve stratejik sorun olarak görmüş ve sürdüreceği politikaları buna göre belirlemiştir. İttihat ve Terakki'den Cumhuriyet'e akan devletin bu politik yaklaşımı 1960'larda başlayan süreç boyunca değişmeden ve gelişmelere bağlı olarak devam etmiştir. Devlet 1970'lerde başlayan toplumsal gelişmeleri önlemek amacını taşımakla birlikte o dönem devrimci ve Kürt devrimci kurumların çok farkının olmadığı bir başka boyutla da fazlasıyla ilgiliydi. Dönemle ilgili yayınlanmış devlet kaynaklı belgelerde Kürt sorununa dair son derece çarpıcı ve ilginç değerlendirmelerin yapıldığı görülmektedir. Döneme ait dokümanlarda devletin yaşanan siyasal gelişmelerden hareketle Kürtlerin özgürlük için ayağa kalkabileceği ihtimalini sanılandan daha fazla önemseyerek ele aldığı anlaşılmaktadır. Dönemin devrimci demokratik muhalif güçleri Kürt sorununun devlet tarafından bu şekilde ele alındığının çok farkında değillerdi. Bütün devrimci örgütlerin Kürt sorunuyla ilgili çalışmaları, gündemleri ve değerlendirmeleri vardı. Hepsinin programlarında ve perspektiflerinde Kürtlere ve Kürtlerin özgürlük sorununa dair eksik fazla yanlış doğru yazılıyor, çiziliyordu. Aynı şekilde ayrı örgütlenmiş demokratik devrimci siyasal Kürt örgütleri de bulunmaktaydı. Ancak Kürtlerin özgürlük mücadelesi henüz dönemin belirleyici, ayırt edici özelliği değildi. Dönemin belirgin unsuru devrimci sosyalist güçlerle bu güçlerin gelişmesini engellemek isteyen devlet güçleriyle paramiliter güçler arasında yaşanan çatışmalardı. Somut gerçek böyle olduğu halde devlet bu siyasal hareketliliğin ayrı bir Kürt devletinin kurulmasına doğru ilerleyebileceği korkusuyla gelişmelere yaklaşmış, tedbirlerini ve çözümlerini bu olgu üzerinden kurgulamıştır. Ulusal sorunun toplumsal hayattaki rolünü ve ağırlığını kendi cephesinde daha doğru değerlendiren hakim illegal güç odakları dönemde yaşanan süreçleri böyle görmüş ve değerlendirmişlerdir. Devletin gelişmeleri belirtilen şekilde ele aldığını ilgili belgelerde görmek mümkündür. Ecevit'in arşivinden çıkan ve dönemin politikalarının belirlendiği 1973-74 tarihli Milli Güvenlik Siyaset Belgesi, Türk Devleti'nin temel stratejik politikalarının belirlendiği belgedir. Adı geçen belgede ifade edilen şu birkaç cümle, konunun anlaşılmasını sağlamak için yeterlidir. İkinci siyasi partilerin, derneklerin, basın ve yayın organlarının yıkıcı, bölücü ve laikliğe ve ulusal çıkarlara aykırı her türlü faaliyetlerinin önlenmesi konusunda ilgili devlet kuruluşlarınca gösterilen gayretlere rağmen arzu edilen derecede bir başarı sağlanamadığı ve bu sebepten de milli bütünlüğümüzün zedeleyici teşebbüslerin bir türlü önünün alınamadığı görülmektedir denerek hem ilgili politikalar belirtilmekte hem de bu politikaların uygulanmasında yaşanan yetersizlikler anlatılmaktadır. Ayrıca C. Bölücülüğün yoğunlaştığı ve tehlike arz ettiği Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da belirlemesiyle devletin resmi literatüründe bölücülük olarak tanımlanan Kürt sorununa ve Doğu-Güneydoğu olarak adlandırılan Kürdistan'a dair belirlenmiş özel politikalara atıf yapılmaktadır. Anayasamızın Türk devleti ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür ilkesinin ışığı altında milli güvenlik politika esaslarında en önemli iç tehdit olarak gösterilmiş bölücülük faaliyetlerinin önlenmesi ve halka tanıtılması istenerek devamında Ecevit'in gizli arşivi C. Dündar, R. Akar, sayfa 184. Yurdumuzun Doğu ve Güneydoğu yönlerinde yoğunlaşan Genelkurmay Başkanlığımızın 171.973 gün ve ISTH 3590-1-73 sayılı yazılarında Türkiye'nin geleceğini yakından ilgilendiren en büyük tehdit olarak nitelendirilen bölücülük olaylarının önlenmesine dair 18 Nisan 1961 gün ve 5-11008 sayılı kararname ile saptanan politikaların uygulanmasında Ecevit'in gizli arşivi C. Dündar, R. Akar, sayfa 185 ve bu noktada ortaya çıkan sorunlardan söz edilmektedir. Bu ifadeler Türk devlet yönetiminin Kürt sorununa özel bir önemle yaklaştığını bütün açıklığıyla göstermektedir. 1973-1974 yılında Türkiye'de sürdürülen siyasal mücadelede Kürt özgürlük mücadelesinin kapsadığı yeri bilenler için bu ifade özgün, dikkat çekici ve anlamlıdır. Söz konusu yıllarda PKK henüz bulunmamaktaydı. Var olan çeşitli Kürt siyasal hareketleri ise bu şekilde bir değerlendirmeyi karşılayacak kadar güçlü ve etkili değillerdi. Öte yandan devrimci siyasal hareketler daha fazla etkili ve aktif durumdaydılar. Bu verili durumda ilgili belge komünizm tehlikesi adıyla devrimci hareketleri hedef almakla birlikte ısrarla Kürt sorununu birinci sorun olarak değerlendirmektedir. Kürtlerle ilgili asimilasyon çalışmalarının temel ve esas alan bu belge, Kürtleri en önemli iç tehdit, geleceğin en büyük tehdidi olarak görmektedir. Dönemin devrimci kurum ve çevrelerinin yeterince değerlendiremediği bu durumu, egemen siyasal otoritenin böyle ele almasında, böyle değerlendirmesinde bugünden bakılınca anlaşılmayan hiçbir husus bulunmamaktadır. Başından beri uygulanan 1970'li yıllarda güncellenen bu belirleme ve bunlar üzerinde geliştirilen politikalar daha sonrasından da değişmeden sürdürülmüştür. 1977 yılında ve sonrasında yaşananlar için Kenan Evren'in ve daha birçok üst düzey devlet yetkilisinin anılarında konuyla ilgili fazlasıyla bilgi mevcuttur. Bunların içinde dönemde doğrudan ilgili sorumlu olan Kenan Evren'in anılarından birkaç cümle konunun anlaşılmasını sağlayabilir. Kenan Evren anılarında Kürdistan'da kendisine gelen istihbarat raporlarının birisinden alıntı vermektedir. Söz konusu alıntıda iki Bitlisli vatandaşın yarı Türkçe konuşmalarında başkenti Diyarbakır olmak üzere bir Kürt devleti kurulacağını konuştuklarının yazıldığı belirtilmektedir. Ecevit'in gizli arşivi, C. Dündar, R. Akar, sayfa 185. Sıradan iki vatandaşın konuşmalarının politika tayininde en belirleyici kurum olan Genelkurmay'a rapor edilmesi ve bu bilginin politika oluşturmada değerlendirilmesi, devletin Kürt sorununa verdiği önemi göstermek açısından dikkat çekici ve anlamlıdır. Yine Genelkurmay Başkanı Kenan Evren, 22 Mayıs 1978 yılında Milli Güvenlik Kurulu'nda yaptığı konuşmada şunları söylemektedir. Bugün için en mühim ve en acil konu kanaatimce bölücülüktür. Buna bütün devlet kuruluşları dört elle sarılmazsa yakın zamanda geç kaldığımızı anlamış olacağız. Kenan Evren Anılar, Cilt 1, sayfa 197 diyerek devletin en büyük sorununu dinlendirmektedir. Kürdistan'da görev yapan yüksek rütbeli askeri komutanların anlatımları da aynı içeriktedir. Van ve Hakkari'de aşırı sol perde arkasındadır. Kürtçü kesim duruma hakimdir. Yüksekova, Başkale, Şemdinli kurtarılmış bölge haline gelmiştir. Kenan Evren Anılar, Cilt 1, sayfa 198 diye yazılan bir istihbarat raporunda açıkça görüldüğü gibi aşırı sol dedikleri devrimci güçlerin varlığı devleti yöneten en yetkililer açısından Kürt sorununun perde arkası olarak algılanmakta, değerlendirilmektedir. Esas korkulan Kürt halkının özgürlük mücadelesidir. Bir örnek daha, Mardin'de 1 Mayıs'ın Kürt bayramı olduğunu belirten duvar yazıları bulunduğu. Kenan Evren Anılar, Cilt 1, sayfa 201 ifade edilmektedir. Bu konuyu bilenlerin rahatça anlayabileceği gibi bu türden bir belirleme ve slogan söz konusu değildir. Anlaşılan Kürt korkusu o denli ileri gitmiş ki işgüzar bir istihbarat görevlisi böyle bir bilgi önemli bir bilgi olarak sunmayı marifet sanmış ve istihbarat raporuna yazmıştır. Aslında yanılmamış, devlet bu uyduruk bilgiyi bile önemsemiş, değerlendirmeye almıştır. Kenan Evren'in korkulu rüyalar görmesine yol açan bu türden raporların oldukça sık yazıldığı ve çok yönlü olduğu anlaşılmaktadır. Bunların bir diğerine harita mühendisi kimliğiyle 15-26 Haziran 1978 tarihleri arasında Trabzon, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Diyarbakır, Urfa, Gaziantep şehirlerini gezen bir ajanın raporunda özellikle Kürt halkına istiklal, Kürdara azadi sloganlarının yoğunluğuna dikkat çekilmekte ve duvarlara sarı kırmızı yeşilli Kürt bayrağı yapıştırıldığı belirtilmektedir. Kenan Evren Anılar, Cilt 1, sayfa 201-202. Anılarında bu bilgileri veren Kenan Evren, kuvvet komutanları ile birlikte Başbakan Ecevit'le yapılan görüşmelerin birinde birçok ırkçı faşist önerinin yanında bütün partiler Kürtçülük konusunda birleşmeli ve bunun karşısında olduklarını bir bildiriyle kamuoyuna bildirmelidirler diyerek Kenan Evren Anılar Cilt 1 sayfa 203 esas sorunlarının Kürt sorunu olduğunu ve bu soruna karşı birlikte davranılması gerektiğini Ecevit üzerinden devletin diğer kurumlarını hatırlatmış ve yine hükümet başkanı olan Ecevit vasıtasıyla topluma dayatmaya çalışmıştır. Devletin Kürt sorunu ile ilgili bu yaklaşımı doğal olarak her konuyu en yakından ilgilendirmekteydi. Özellikle fikir ve düşünce özgürlüğünün ve bu alanda yaşanan sorunların da Kürt sorunu bağlamında ele alındığı yine devlet kaynaklarından tespit edilebilmektedir. Özellikle hak ve hürriyetler konusu ile fikir özgürlüğü 1973'lerden sonra Türkiye siyasal gündeminin temel konularından birisi olarak demokratik çevre ve aydınların gündemleştirdiği bir konuydu. Bu gelişmeler devletin merkezi organlarında şöyle değerlendirilmiştir. Hak ve hürriyetler bahsinde bütün engellerin kaldırılacağı, fikir suçu diye bir şey tanınmayacağı anlaşılan 1974 ve sonrası döneminde yıkıcı, bölücü, laikliğe ve ulusal çıkarlara aykırı fikirlerin ne şekilde önleneceği büyük bir sorun olarak ortada durmaktadır. Anarşik eylemlerin önce fikir düzeyinde başlayıp kafi derecede olgunlaştırıldıktan sonra eyleme dönüştürüldüğünü belirten bu belgeye göre, Ecevit'in gizli arşivi, C. Dündar, R. Akar, sayfa 184, fikir özgürlüğünü kabul etmek bölücülüğün gelişmesine yol açacaktır. Fikir özgürlüğü sorununa da Kürt sorunu kapsamında yaklaşan egemen güç odakları bu konuda yaşanacak çeşitli gelişmelerin önünü kesmeye dikkat çekmektedirler. Aslında bu ifadeyle ulusal sorun da demokrasi ve onun bir unsuru olan fikir özgürlüğü arasındaki ilişkinin egemenler tarafından nasıl ele alındığı da ortaya çıkmaktadır. Belgeye göre özgürce savunulan fikirler daha sonra kitleselleşerek maddi güce dönüşmekte, böylece milli bütünlüğe zarar vermekte ve dolayısıyla tehlikeli görülmektedir. Bu yaklaşımdan da devlet politikalarını belirleyen en önemli kurum olan Genelkurmay'ın demokrasiyi nasıl anladığı ve neden demokratikleşmekten köşe bucak kaçındığı anlaşılmaktadır. Milli Güvenlik Siyaset Belgesi bu iki noktada yaptığı tespitlerden hareketle ayrıca değineceğimiz asimilasyon amacıyla geliştirdiği çözüm önerilerini de ortaya koymaktadır. Devletin en yüksek katında sorunun nasıl ele alındığını gösteren bu örnekleri çoğaltmak ve çeşitlendirmek mümkündür. Ama bu kadarının yeterli olması gerekir. Katliama doğru. 1977-1978 Maraş'ın siyasal, sosyal, kültürel durumu. Katliama ve ayrıntılarına geçmeden önce böylesine tarihi ve çok yönlü bir katliama sahne olan Maraş'ın katliam günlerindeki sosyopolitik durumuna bakılmasında yarar bulunmaktadır. Katliamın yaşandığı şehrin içinde bulunduğu koşulları bilmek katliamın anlaşılmasını kolaylaştıracaktır. Bu yıllar Türkiye'nin daha önce belirtildiği gibi yoğun sosyal siyasal değişim yaşadığı yıllardı. Söz konusu değişim süreçleri doğal olarak Maraş'ı da etkiliyordu. Bu değişimlerin en önemli unsuru köyden şehire göçtü ve Maraş'a ilçelerde, köylerde ve çevresinde dönemin karakteristik özelliği olan bir göç yaşanıyordu. Göçle şehre gelenler hayatlarında ilk kez farklı bir yaşamla tanışıyorlardı. Karşılaştıkları çok boyutlu yenilikler onların hayatını güçlü biçimde etkiliyordu. Maraş'a göç edenler daha çok Kürt-Türk-Alevi köylüleriydi. Bu insanların Maraş'a göçmelerinde 1925-38 arasında uygulanan Şark Islahat Planı gereği asimile edilmek için yurtlarından kopartılarak buraya getirilmiş olan Erzincan-Dersim muhacirlerinin varlığı teşvik edici bir rol oynamaktaydı. Özellikle Yörük Selim Mahallesi'ne yerleşen muhacir Aleviler göçte gelenler için dayanacakları sosyal bir zemin işlevi görüyorlardı. Ayrıca muhacirler söz konusu yıllarda Maraş'ın toplumsal yapısının değişmesine yol açan sürecin önemli bir unsuru durumundaydılar. Alevi Türk-Kürt köylülerin Maraş'a göçmeleri iki yolla yaşanmaktaydı. İlk olarak geçici ve ucuz iş gücü olan köylüler gelmekteydiler. Bu köylüler belli bir süre şehirde çalıştıktan sonra tekrar köylerine gidiyor ve şehirde elde ettikleri imkanlarla köylerinde daha rahat bir yaşam kurmaya çalışıyorlardı. Bunlar genellikle köyde herhangi bir olanağı olmayan köyün en yoksul ve en olanaksız kesimini teşkil ediyorlardı. Maraş'a biraz uzak düşen ilçelerde yaşayan köylüler daha çok büyük şehirlere giderken Maraş'a yakın olan Pazarcık, Göksun, Nurhak gibi yerlerdeki köylüler Maraş'a geliyorlardı. Maraş'a geçici işçi olarak gelen bu kesim gidiş gelişlerin bir aşamasında şehirde ev tutmaya ve yerleşmeye başlayarak yerleşik hayata geçişin ilk adımını atmış oluyorlardı. Aynı yıllarda köylülerin daha üst gelir grubunda olanlar çocuklarını okullara göndermeye veya ticaret ve benzeri değişik nedenlerle şehirde bulunmaya başladılar. Böylece bir yanda yoksul köylüler, diğer yanda orta gelir düzeyinde olan köylüler farklı neden ve biçimlerde şehirleşiyorlardı. Köylülerin şehire göçmeye başlaması köylülüğü ve bağlı olarak yaşam normlarını değiştiriyordu. Yoksul köylü şehirde yeni bir kimlik edinirken öğrenci olarak şehire gelen köylü genci ise politik gelişmeleri taşıyordu köylere. 1960'lara gelindiğinde bu süreçte önemli bir yol alınmış, yoksul Alevi Türk-Kürt köylüsüyle Türk-Kürt-Alevi kökenli öğrencilerin açtığı şehirleşme ve politize olma durumu, Kürt-Türk-Alevileri bir bütün olarak yaşanan siyasal mücadelenin özdeneği haline getirmişti. Bunun sonucu olarak bütün Aleviler etnik köken ayrımı olmadan solcu devrimci kabul edilmişler, Alevilerin kendileri de bu tanımlamaya itiraz etmedikleri gibi sahip çıkmışlar, benimsemişlerdir. Elbette Alevilerin yaşadığı bu gelişmenin konumuz olmadığı için giremediğimiz tarihsel felsefi bir arka planı ve sosyal altyapısı bulunmaktaydı. Köyden şehre göç olgusu Maraş'ın Türk Sünni köylülerinde daha düşük hızla yaşanıyordu. Maraş'ın Türk Sünni köylüleri geleneksel yaşama bağlılıklarının derin olmasından ve şehir yaşamına neler getireceğinden duydukları tedirginlik ve kaygıdan dolayı daha az göçüyorlardı. Ancak bu durum Maraş merkeze bağlı ve oldukça yakın olan köylüler için geçerli değildi. Onlar Maraş'ın içinde oturmasalar bile Maraş'ın içindelermiş gibi yaşıyorlardı. Zaten şehre yakın olan yerleşimlerin hepsinde böyle bir durum söz konusuydu. Merkez köyler için Maraş komşu kapısı gibiydi. Köylerinde tarım, bağ bahçe ve hayvancılıkla uğraşan bu köylüler oldukça yoksul bir yaşam içindeydiler. Hemen her gün veya günübirlik şehire gelmekte, burada bulabildikleri çeşitli işlerde çalışmakta, varsa herhangi bir işlerini görmekteydiler. Köylülerin şehre yakınlığı, cuma namazlarının Ulu Cami'de kılınması için şehre gelinmesini olağan ve rutin bir faaliyet haline getirmişti. Merkez köylülerin bu durumu zamanla Maraş'ın içinde yerleşmelere yol açmış, şehirleşmeleri kolaylaştırmıştır. 1950-1975 yılları arasında Maraş'ın Türk ve Sünni köylüleri içine kapalı bir durumda kendi hallerinde bırakılmış vaziyetteydiler. Bu durum tüm yoksulların yaşadığı gibi Maraş'ın Türk Sünni köylülerinin dini referanslarını güçlendiren bir rol oynamış, dini olan bağımlılıklarını derinleştirmiştir. Çaresizliğe karşı tevekkül etmek Maraş'ın yoksul köylüleri için yoksulluğa katlanmalarının ilacı olarak işlev görmüş, bu insanların tesellisi olmuştur. Maraş'a gelen eski köylü, yeni şehirli Türk Sünniler şehrin eşrafında ve bürokrasisinde fazla ilgi görmüyorlardı. Cumhuriyetin yeni sosyal siyasal yapılanmasına ve ideolojik yaklaşımlarına uygun davranamayan, dinine daha fazla bağlı Türk Sünni köylüler devlet bürokrasisi tarafından itibar görmedikleri gibi Cumhuriyetin 1950'lere kadar olan döneminde dışlanıyorlardı. Bu durum ise Türk Sünni köylülerin şehirle bütünleşmelerini önlüyordu. Cumhuriyetin laikçi, aydınlanmacı ideolojisini kendilerine daha yakın bulan Aleviler ise Cumhuriyete dinsel gericiliğe karşı olduğu algılanması üzerinden sahip çıkıyor, devletin ve sistemin kendilerinin olduğunu düşünüyorlardı. Böylece Cumhuriyet'in ilk yıllarında Kürt Türk ama özellikle Türk Aleviler devlet bürokrasisi tarafından olumlanırken dini bağımlılıklarından dolayı Sünni Türk köylüler devlete uzak duruyorlardı. Bunun ve başkaca sebeplerin sonucu olarak Kürt Türk Aleviler okumaya ve şehirleşmeye daha hızlı yönelmiş, Türk Sünni kesim bu konuda daha ikircikli, kararsız hatta isteksiz davranmıştır. Ne zaman ki kapitalist gelişme dayatmaya başladı ve ne zaman ki devlet onlarla da yakın ve özel ilişki içine girdi, Sünni Türk kesimin şehirleşme ve okuma ile ilişkisi gelişmeye başladı. Bu süreç özellikle 1960'lardan sonrasına denk gelen bir süreçtir. Bunun sonucu olarak göç olgusu Maraş'ın hem nüfusunu arttırıyor hem de çeşitlendiriyordu. Maraş'ın içinde az olan Kürt Türk Aleviler ve Çerkesler gittikçe çoğalıyorlardı. Ayrıca özellikle Kürt Türk Aleviler şehir içlerinde iş yeri açıyor, ev, arsa gibi kalıcı olmayı sağlayacak mülkiyetler alıyorlardı. Göç eden Kürt Türk Aleviler konut sorunlarını devrimcilerin etkisi ve çabasıyla uygun buldukları alanları işgal ederek yaptıkları gecekondularla çözmek için mücadele ediyorlardı. Gecekondu yapmaya dönük çalışmalar özellikle Yörük Selim mahallesinde pratikleşmeye başlamış, bunun için hazine arazileri göçte gelen yoksul köylüler tarafından değerlendiriliyordu. Konumuz olan yıllarda Maraş'ın kültürel kodlarına ve atmosferine daha önceki bölümlerde değinilmişti. Maraş'ta ırkçılığı ve dini gericiliği güçlendiren sosyolojik olguların başında burada yaşayan toplulukların geçirdiği kültürel, dinsel değişim gelmekteydi. Yüzyıllar boyu çok dinli ve çok uluslu asi halkların diyarı olan Maraş, etnik arındırma programlarıyla isyancı ve çok kültürlü özelliklerinden hızla uzaklaştırılarak tabiatçı, boyun eğen ve Türkleştirilmiş, Sünnileştirilmiş topluluğun yaşadığı bir şehir haline getirilmek istenmiş, bu amaçla önemli bir mesafe kat edilmişti. Maraş halklarında özellikle Türk Sünni olan topluluğun muhafazakar milliyetçi kimlik edinmesi ve bu kimliğe bağlanması, genel ve merkezi çalışmaların yanında 1860-1922 yıllarında yaşananların sonucu da gerçekleşmiştir. Fırka-ı İslahiye'nin zorla iskanları, Kafkasya'da sürgün edilen Çerkeslerin yerleşimi, yurtlarından kopartılan Balkan mübadilleri, Ermenilere karşı yapılan kırım, Maraş'ın kurtuluşu kapsamında yürütülen aşırı ırkçı şöven propaganda, Maraş'ın Türk, Kürt, Çerkes, Sünni toplumunu ırkçı şöven yaklaşımların etkisi altına almış ve bu yönde şekillenmesini sağlamıştır. Maraş'a kısa süre önce zorunlu bir göç sonucu gelmiş olan Çerkezler ve mübadiller hem fiziki baskılar ve uygulamalarla hem de içselleştirilmiş psikokültürel baskılar sonucu egemen toplumsal normlara uyum sağlamaya zorlanmışlardır. Bu toplumsal grupların kısa denecek bir süre önce yaşadıkları trajik sürgün ve mübadele, kendilerine sahip çıktıklarını sandıkları merkezi otoriteye karşı geliştirdikleri vefa duygusuyla kendilerine ispat etmeye çalışmaları ve bunu önemsemeleri bu türden toplumsal altüst oluşların doğal sonucudur. Bundan dolayı bu toplumsal yapılar kendilerine yaşama olanağı sunduklarını düşündükleri devlete sırtını dayamayı yaşamsal davranış kodu haline getirmişlerdir. Bu sosyopsikolojik etkilenme toplumun bu kesimlerinde egemen düşünce ve davranışların daha radikal biçimlerde ortaya çıkmasına yol açmıştır. Demokratik sosyal siyasal koşullarda Maraş'ın çok kimlikli özelliğini çeşitlendirecek olan bu toplumsal kesimler egemen faşist gerici siyasal koşullarda milliyetçi dinci yaklaşımların etkisiyle hareket etmişlerdir. Maraş'a kendi iradeleri dışında yerleştirilmiş olan bu toplumsal kesimlerde özellikle genç unsurların daha çok milliyetçi, daha çok dindar bir tutum içinde davranıyor olmaları bu gelişmenin sonucu olarak görülmelidir. En çok Türkçülerin aslında Türk olmayanların içinden çıkması bu psikolojik etkiyle bağlantılıdır. Sünni olmayanlarından kaynaklı olarak Türk ırkçılığının toplumsal tabanı yapılmak istenen Çerkezler ve Mübadiller belirtilen nedenlerle bu role yatkın bir durumda bulunmuşlardır. Ancak buna rağmen Çerkezlerin ve Mübadillerin bir bütün olarak böyle davrandıklarını söylemek son derece önemli bir yanlışa düşmek olacaktır. Halkların kültürel ve sosyal kodları üzerinde oynayan bütün oyunlara rağmen halklar arasında topyekin bir düşmanlık yaratılamamıştır. Bütün yapılabilen bu toplulukların mahkum edildikleri çaresizlikler kullanarak faşizmin etkisi artırılmış, faşizme karşı tutum almalarının olanakları sınırlandırılmıştır. Söz konusu yıllarda yaratılmış olan bu sanal ve kirli havayı dağıtmaya başlamış olan Türk-Kürt Alevilerin şehre yerleşmeleri ve devrimcilerin çalışmaları, Türkiye'nin her bölgesinde olduğu gibi derin etnik ve dinsel ayrışmaları Maraş özgürlüğünde daha kolay hale getirmiştir. Bu gerici ayrışmanın sonucunda diğer etkenlerin de katkısıyla Maraş'ta yaşayan Türk, Çerkez, Mübadil ve Kürt Sünniler içinde faşizme ilişki ve taban yaratması mümkün olmuştur. Böylece Maraş'ta yaşayan bu toplumsal kesimin faşizmin ve ırkçılığın kontrolünde olduğu algısı yaratılmıştır. Gerçek olmayan bu algının yaratılması, gerçeğin bu yönde gelişmesinde kullanılmış ve istenen sonucun doğmasını kolaylaştırmıştır. Maraş'ta Türk-Kürt Alevilerin ve Türk-Çerkez Mübadil Sünnilerin varlığı ve bu toplumsal kesimlerin belirtilen özellikleri onları karşı karşıya getirmeye uygun bir ortamın yaratılmasına değerlendirilmiştir. Etnik ve dinsel farklılıkları olan bu toplumsal gruplar arasında sürekli körüklenen, canlı tutulan bir düşmanlaştırma pratiği zaten mevcuttu. Farklılıklar üzerine birbirine yabancılaştırılmış etnik ve dinsel topluluklar, yapılmak istenen bu türden katliamlar için uygun sosyal zeminler yaratmakla birlikte farklılıkların varlığının tek başına katliamların sebebi olduğunu düşünmek doğru değildir. Hiçbir farklı inanç veya etnik yapı özel bir siyasal düzenleme olmadığı sürece genellikle katliam yapamaz yapmaz. Katliamlar için toplumsal farklılıkların özel olarak kullanılması, hazır hale getirilmesine ihtiyaç vardır. Şovenizm, ırkçılık ve dinsel gericilik üzerine birbirine düşmanlaştırılmış sosyal bir yapının varlığı sadece katliam yapabilmenin zorunlu bir sosyal şartı olarak görülebilir, yoksa katliamın esas nedeni olamaz. Bu yıllarda Maraş'ın gerek yerlileri içinde, gerek çevre köy ve kasaba ilçelerinde Türk, Kürt, Çerkez, Sünni halkın önemli bir kesimi Cumhuriyet'in ilk yıllarından beri CHP'ye oy vermekteydiler. Bu kesim Cumhuriyet'in oluşmasından bu yana devletin Maraş'ta dayandığı en temel kesimdi. Bu grubun başında Maraş'ın en önemli ailelerinden Yavuz döneminde Maraş'a yerleştirilmiş Kürt kökenli Beyazıtlılar ailesi gelmekteydi. Beyazıtlılar Cumhuriyet'in ilk yıllarından son dönemlerine kadar Maraş'ta devlet partisi olan CHP'yi temsil etmiştir. Bu ailenin etkilediği çeşitli kesimler Maraş merkez köylerin bazıları, özellikle eski Ermeni yerleşimlerinde bulunan ve sonradan gelen mübadiller bu gruptan olarak CHP'yi desteklemekteydiler. Çerkezler içinde de CHP'nin önemli bir etkisi bulunmaktaydı. Kürt Türk Alevi toplumu ise Cumhuriyet süreci boyunca CHP'ye yakın durmuştur. CHP'nin en önemli kitlesel gücü olmuştur. DP'nin ilk dönemlerinde çok sınırlı ölçüde DP'ye yönelen Alevi ileri gelenleri ve din büyükleri olmuşsa da bu ilişki kısa sürmüş ve etkisiz kalmıştır. Durumun böyle olmasının sonucunda hem 5 Haziran 1977'de yapılan seçimlerde hem de 11 Aralık 1977 yerel seçimlerinde CHP Maraş'ta büyük bir gelişme göstermiştir. Genel seçimlerde hak etmediği halde sol adına halkın oylarını alan CHP, 7 milletvekilinin 3'ünü, oyların %35'ini alarak Maraş'ta birinci parti olmuş, milliyetçilik adına ırkçılık yapan MHP ise bir milletvekili çıkartabilmiştir. Yerel seçimlerde ise AP adayı Ahmet Uncu, belediye başkanlığının CHP'ye geçmemesi için tüm sağ partilerin ortak adayı olarak seçimlere girmiş ve yürütülen özel çalışmalar sonucu seçimleri kazanabilmiştir. Hiçbir gerici faşist partinin tek başına belediye başkanlığının almasının mümkün olmadığı gören bu partiler, CHP'nin karşısına ortak adayla çıkarak sonuç alabilmişlerdir. Menderes'in DP dönemi dışında 1960 ve sonrasından belirtilen döneme kadar Maraş'ın siyasal atmosferi genel olarak sol adına CHP'den yana olmuştur. MHP o günlerde Maraş'ı özel güç edindiği veya edineceği bir yer olarak görmüyordu. Maraş'ta yerel seçimleri kazanacak bir gücünün olmadığının farkındaydı. Bu nedenle MHP 1977 yerel seçimlerinde Maraş'ta özel ve iddialı bir tutum alamıyordu. Kazanabileceğini sandığı Yozgat, Çankırı, Elazığ, Erzincan, Erzurum gibi 5 ilin belediye başkanlığına odaklanmış, bunlar üzerinde çalışıyordu. O kadar ki 6 gün süren radyo konuşmalarının ilk gününde Genel Başkan Alparslan Türkeş konuşurken Diğer 4 günde ise Elazığ Belediye Başkan Adayı Behçet Susmaz, Erzincan Belediye Başkan Adayı Adnan Ercan, Yozgat Belediye Başkan Adayı Yaşar Erbaz ve Erzurum Belediye Başkan Adayı Yusuf Seyrek radyo konuşmalarını yapmışlardır. Bu durum MHP'nin 1977 yılında Maraş'taki toplumsal etkisinin sanıldığı kadar güçlü olmadığını göstermektedir. Bu yıllara kadar devletle ve siyasal gelişmelerle çok ilgili olmayan Türk, Çerkez, Kürt, Sünni, Maraş halklarının bir kısmı bu yıllarda İslami duyarlılıklarını MSP'de, sözde milliyetçi duyarlılıklarını da MHP'de ifade etmek adına belli ölçülerde bu partilere yönelmişlerdi. Geleneksel CHP karşıtlığı üzerinde DP-AP çizgisinde olanların bir kısmı böyle bir etki altına girmiş bulunuyorlardı. Yine de Sünni Maraşlıların büyük bir kesiminin o yıllarda politik tercihi önce DP sonra AP olmuş, MSP ve MHP'nin etkisi sınırlı kalmıştır. Genel olarak Aleviler 1960 ve sonrasında CHP dışında devrimci ve çevre partilerle ilişkilenmişlerdir. Bu ilişkilenmeyle 1960'ların ikinci yarısında ve sonrası yıllarda Maraş'ta devrimci kurum ve çevrelerin etkisi gelişmiş, legal olan Türkiye İşçi Partisi'ne yönelimler olmuştur. Bu yönelimlerle 1968 ve sonrasında Kürt-Türk Aleviler devrimci demokratik sürecin aktif ve kitlesel gücü olarak ortaya çıkmışlardır. Maraş'a bağlı olarak Nurhak, Elbistan ve Pazarcık o yıllarda devrimcilerin faaliyetlerinin en yoğun olduğu bölgelerin içindeydi. Türkiye Halk Kurtuluş Ordusu gerillaları olan Sinan Cemgil ve arkadaşları Nurhak Dağları'na bu nedenle gelmişlerdi. Sinan Cemgil ve arkadaşları girdikleri çatışmada 1527 yılında isyancı halk önderi Kalender Çelebi'nin başının kesildiği Nurhak Dağları'nda şehit olmuşlardır. 443 yıl sonra THKO gerillalarının yaşadıkları Kalender Çelebi'nin yaşadıkları arasındaki benzerlik bir tesadüf değil, ezilenlerin her başkaldırıda dağlara dayanmak zorunda olmalarının sonucuydu. 1960'larda başlayan ve Maraş'ı da etkileyen siyasal hareketlilik süreci bilindiği gibi 1971 darbesiyle kesintiye uğramıştır. Buna rağmen Maraş ve çevresinde açığa çıkan devrimci demokratik damar yapılan tahribat ve baskılarla yok edilememiş varlığını korumuştur. 1974'te yeniden gelişmeye başlayan devrimci mücadele Maraş ve çevresinde varlığını koruyan bu toplumsal zemin üzerinde hızla yayılmıştır. Kürt-Türk Alevilerin yoğun olduğu ilçe ve köylerde gelişen mücadele Maraş'ın içinde etkiliyordu. Devrimcilerin Maraş'ta varlığı ve çalışmaları gerek yeni gelen ve gecekondularda yaşamaya tutunmak isteyen Kürt-Türk Aleviler tarafından, gerek Maraş'ta yaşayan muhacir Aleviler tarafından ilgiyle karşılanıyor, sahipleniyor, destekleniyordu. Bu nedenle Maraş'taki devrimci toplumsal taban yoğunluklu olarak çeşitli ilçelerden göçte gelen Kürt-Türk Alevilerle, Cumhuriyet sonrası göçmeye zorlanmış olan Erzincan Dersimli Alevi muhacirlerden meydana gelmekteydi. Ayrıca Maraş'ın yerli Türk Sünnileri, Çerkezleri ve mübadilleri içinde de devrimci ilişkiler hızla gelişmekteydi. Bu yıllarda yaşanan toplumsal gelişmeye bağlı olarak Maraş'ta işçilerin örgütlenmeye başladıkları görülmektedir. Birçok iş kolunda işçiler ilk kez sendikalı örgütlülükler geliştiriyorlardı. DİSK, Mehmet Taşkesen vasıtasıyla Maraş'ta Tekstil İşçileri Sendikası'nın şubesini açmış, işçileri örgütlemeye çalışıyordu. Bunun dışında Maraş'ın içinde devrimcilerin hemen her mahallede, okullarda, çeşitli düzeylerde etkisi ve ilişkileri bulunuyordu. Birçok devrimci çevrenin kurumları mevcuttu. Zaten en büyük iki mahalle olan Yörük Selim ve Karamaraş mahalleleri tamamen devrimci güçlerin etkisi altındaydı. Diğer mahallelerde ise belli güç ve ilişkiler oluşmuş, halk devrimcilerle ilişkilenmekten, onları tanımaktan rahatsızlık duymuyor, onları dinlemekten hoşnut oluyordu. Hiçbir devrimci faaliyete karşı Maraş'ın Sünni halkından herhangi bir tepkinin gelişmesi söz konusu değildi. Halktan gelen hiçbir tepkiyle karşılaşmadan afişlemeler yapılıyor, bildiriler dağıtılıyordu. 19. ayrımın sonu. Sayfa 268.